Ayrım 24.
Minyatür sanatçıları perspektif ilkesini bilmedikleri için mi iki boyutlu çizdiler? Bir konferans verdiğimde arkadaşlarımdan birisi şöyle dedi. Osmanlı'da yakın zamanlara kadar perspektif ilkesi bilinmiyordu. İki boyutlu çizmelerinin nedeni budur. Padişahın otoritesini vurgulama isteği değil. Bu uyarı üzerine çok sayıda minyatürü gözden geçirdim ve arkadaşımın görüşünün doğru olmadığını gördüm. Perspektif ilkesi ressamlar ve minyatür sanatçıları tarafından biliniyordu. Fakat minyatür gene de iki boyutluydu. Bu konuda birkaç örnek sıralamak istiyorum. A. İçinde Buda'nın bulunmadığı 17. yüzyıla ait Japon Budist resimlerinde 3. boyut vardır. Ancak içinde Buda'nın bulunduğu 19. yüzyıla ait Japon minyatürleri 2 boyutludur. Buda her zamanki gibi normal insanların 3-4 katı büyüklükte çizilmiştir. Bu da adlı kitaba bakılabilir. Yazarı belli değil. Sayfa 60 ve 50. B. 16. yüzyılda yapılmış bazı Osmanlı minyatürlerinde, şekil 48, uzaktaki çadırlar ve gemiler yakındakilerden daha küçüktür. 18. yüzyılda yapılmış bazı minyatürlerde ise uzaktaki ağaçlar ve kuşlar küçük çizilmiştir. Tanındı 1977 sayfa 114. Özel 1993 sayfa 185, 212, 22 ve 223. Buna karşılık bu minyatürlerle çağdaş olan hatta bunlardan daha sonra yapılmış olan pek çok minyatürde eğer padişah varsa perspektif kenara itilmiş, padişah herkesten büyük çizilmiştir. Bu alandaki ilginç bir örnek Sürname-i Vehbi'de bulunmaktadır. Söz konusu eserdeki bir minyatürde doğa 3 boyuta yerleştirilirken uzaktaki ağaçlar küçük çizilmiştir. Bu doğa içindeki padişah ve diğer insanlar 2 boyuta yerleştirilmiştir. Yukarıdaki örneklerin bize gösterdiği şudur. Nesneleri 3 boyutlu çizebilen sanatçılar sıra padişahı ya da Buda'yı çizmeye gelince 3. boyutu unutuvermektedirler. Bence bunun sebebi günlük yaşamdaki hiyerarşinin resimde sürdürülmek istenmesidir. Padişahların büyük adamlar oldukları yolundaki sosyal gerçek, perspektif konusundaki fiziksel gerçeği saf dışı etmiştir. C. Nakkaşların, minyatür sanatçılarının perspektifi, bilmedikleri için değil, istemedikleri için terk ettiklerini gösteren çok ilginç bir örneği Eğri Fetihname'sinde bulduğumu sanıyorum. Bu Fetihname'deki bir minyatürde Sultan 3. Mehmet, Eğri Kalesi komutanını kabul ediyor. Tanındı 1977. Nakkaş Hasan Paşa tarafından 1609'da yapılan bu minyatürde çadırlar çizilirken perspektif ilkesi gözetilmiş. Fakat ilginç olan şu, minyatürün sol tarafında birbirine yakın iki tane tente, güneşlik var. Bu tentelerin yere paralel olması beklenir. En soldaki altı boş tente perspektif ilkelerine uygun olarak yere paralel çizilmiştir ve 4 ayak üzerinde durmaktadır. İkinci tente ise perspektif göz ardı edilerek çizilmiştir. Çünkü bu tentenin altında padişah oturmaktadır. Başının üzerindeki tente kanımca yanlış çizilmiştir. Yere paralel değildir, yukarıya doğrudur. Bu yüzden de altı gözükmektedir. Arkadan çadıra bağlı olan bu tentenin ön tarafını tutan iki ayak bulunması gerekirken bir ayak çizilmiştir. Bu tentenin yukarıya doğru ve tek ayaklı çizilmiş olmasının sebebi padişahın yüzünü kapatmamak isteğidir. Tentenin altındaki padişah o kadar büyük çizilmiştir ki eğer tente perspektif kurallarına uygun resmedilmiş olsaydı padişahın sargucu, kavuğu hatta yüzü gözükmez olacaktı. Tente tek ayaklı değil de iki ayaklı çizilmiş olsaydı padişahın yüzünden ince bir çizgi geçirilmesi gerekecekti. Bütün bu tehlikelerden kaçınmak için sanatçı tenteyi yere paralel değil göğe doğru çizmiştir. Eğer tente gerçekte böyle yapılmış olsaydı altına gölge vermesi mümkün olmazdı. Sanatçı ana baba buyruğunu yerine getirebilmek, sosyal gerçeği yaşatabilmek, bu arada padişahı darıltmamak uğruna perspektif kurallarını, aklı, mantığı bir yana itmiştir. Beceremediği için değil, öyle gerektiği için. Minyatürdeki iki boyutluluğun sebebi Allah'a saygı mı? Minyatürün niçin iki boyutlu olduğu konusundaki klasik açıklama şöyledir. Tek yaratıcı Allah'tır. Onun yarattıklarını resimle bile olsa kopya etmek imkansız, kopya etmeye çalışmak ise günahtır. Bu yüzden İslam sanatçıları sembolize figürleri tercih etmişler. Üç boyutlu dünyayı aynen kopya etmeye çalışmamışlardır. Sanin 1985. Bu açıklama yeterli değildir. Müslüman sanatçıların Allah'ı tek yaratıcı bildikleri doğrudur. Ancak bu durum minyatürün iki boyutlu olmasının temel sebebi değildir. Çünkü A- Minyatür, İslam kültürünün bir buluşu değildir. İslamiyet'ten çok önce dünyanın çeşitli yerlerinde iki boyutlu minyatürler yapılıyordu. Bunların en ünlüleri Buda'nın çevresindekilerden büyük çizildiği Budist minyatürleridir. Ayrıca Rönesans öncesi Hristiyan sanatında da minyatür vardı. Bu durumda akla şu geliyor. Soyut figürlü iki boyutlu bu resim türü İslam felsefesine denk düşmüş olabilir. Ancak iki boyutluluğa İslam inancı dışında bunun asıl sebebi yukarıda belirttiği gibi çocuk ana babalar toplumundaki düşünme ve iletişim tarzı olabilir. B. Figürlerin soyutlanması yalnızca İslam sanatına özgü değildir. İslamiyet'ten önceki Türk sanatında stilize etme, soyutlama vardı. Örneğin Pazırık kurganında bulunan koşum takımı süslerinde, eğer örtülerinde ve halılarda soyutlama belirgindir. Diyarbakırlı 1969, Tekçe 1993. Türklerin İslamiyet'e girişinden sonra da taş ve ahşap yapılarda, mezar taşlarında, Kara Mağaralı 1992, minyatürlerde, kilimlerde ve el sanatlarında soyutlama geleneği sürdürülmüştür. Arık 1990, Yetkin 1991, Öney 1992. C. Emeviler dönemi İslam sanatında soyutlamanın fazla olmadığı, Abbasiler döneminde Türklerin etkisiyle soyutlamanın arttığı ileri sürülebilir. Budist minyatürlerdeki soyutlama ve iki boyutluluk, özellikle Uygur sanatçılar tarafından İslam sanatına ve Anadolu'ya taşınmıştır. D. Osmanlı'da minyatür dini değildi. Örneğin bir hat sanatı kadar dine yakın olmamıştı. Ya da Kur'an baştan sona minyatürlenmemişti. Çizilen minyatürlerin büyük çoğunluğu padişahlarla, onların savaşlarıyla ve saray yaşamı ile ilgiliydi. Şehzadelerin sünnet düğünlerinin minyatürlerle belgelendirilmesi gibi. Nakkaşlık saray içinde kurumlaşmıştı. Sanatçılar maaşlarını devletten, maaş dışı ihsanları ise padişahtan alırlardı. Minyatür sanatçılarına yönelik bir konu sınırlaması yoktu. Ancak o günkü şartlar düşünüldüğünde minyatürün dine ve diğer alanlara hizmetten çok padişaha hedef aldığı anlaşılmaktadır. E. İslam öncesindeki minyatürlerde önemli adamın, örneğin Buda'nın, diğer kişilerden daha büyük çizilmesi, o günkü insanların bilinç dışlarında bulunan kişileri tanrılaştırma eğiliminden kaynaklanıyor olabilir. Osmanlı minyatüründe padişahları daha büyük çizen sanatçılar da asla kasıtlı olmadan ve farkına varmadan söz konusu bu eski eğilimi şeklen de olsa sergilemiş olabilirler. Bilindiği gibi İslam öncesi bazı gelenekler İslamiyet'le bağdaştırılmıştır. Bu durum Hristiyanlık için de geçerlidir. İslamiyet öncesinde büyük, güçlü adam görme, belki de persona arketipini sergileme eğiliminde olan insanlar, İslamiyet içinde de bu eğilimlerini dini bir açıklamaya büründürerek sürdürmüş olabilirler. Söz konusu dini açıklama, tek yaratıcının Allah olduğu ve onun yarattığı üç boyutlu varlıkları kopya etmenin doğru olmayacağı şeklindeydi. Bu açıklamanın zaten mevcut olan iki boyutlu çizme, sembolize etme eğilimini İslamiyet'le bağdaştırmak amacıyla yapıldığı görüşündeyim. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Osmanlı dönemi minyatürlerin iki boyutlu olmasının temel sebebi dini bir gerekçe değil, padişahın günlük yaşamdaki gücünü resimde de gösterme isteğidir. Eğer tek amaç dine saygı olsaydı, resimlerini iki boyutlu yaparak Yaradan'a saygılarını ispatlayan sanatçılar, arada bir de olsa padişahları küçük çizmeliydiler. Oysa böyle bir şey olmamıştır. Siz hiç minyatürlerde küçük çizilmiş padişah gördünüz mü? Osmanlı vezirleri çekik gözlü müydü? Uygur minyatürü Osmanlı minyatür sanatını büyük ölçüde etkilemiştir. Arık 1990. Olabilir. Bu işin üstadı Uygur sanatçıların minyatürlerine baktığımızda bu sanatçıların kendilerine benzeyen insanlar çizdiklerini görürüz. Uygur minyatürlerindeki yüzler Uygur yüzüdür. Çekik gözlü, küçük ağızlı ve toplu çeneli. Bu da normal. Anadolu Selçuklularının minyatürlerinde de çekik gözlü Uygur yüzler görülür. Örneğin Kubabat Sarayı'nın çinilerinde. Bunu da doğal karşılayalım. Çünkü Asya'dan yeni gelmişlerdir. Çevrelerinde çekik gözlü insanlar bulunabilir. Şimdi bir de 16. ve 17. yüzyıllardaki Osmanlı minyatürlerine bakalım. Bu minyatürlerdeki birçok yüzde çekik gözlü Uygur yüzüdür. Vezirler ve iç oğlanları Buda'nın çevresini saran Uygurlar gibi padişahın etrafına dizilmişlerdir. İşte bu olamaz. Çünkü Osmanlı devlet adamlarının ve saraydaki görevlilerin neredeyse tamamına yakını devşirmeydi. Yani bu insanlar Avrupa kökenliydi. Bu yüzden de çekik gözlü, Uygur görünüşlü değillerdi. Öyleyse niçin bu şekilde resmedilmişlerdir? Kanımca Osmanlı minyatürlerinde çekik gözlü Uygur çehreleri bulunmasına yol açan şey, o günkü çocuk ana babalar toplumunda geçerli olan bir kuraldı. Bu kural, çırağın ustasına saygı göstermesi, ondan gördüğü gibi yapması şeklindeydi. Bu kuralı bugünkü terminolojimize, çocuğun ana babaya saygı göstermesi şeklinde çevirebiliriz. İstanbul'daki minyatür sanatçıları yuvarlak gözlü, keskin hatlı Avrupalı vezirleri resmetmek istediklerinde gördüklerini değil, ustalarından öğrendikleri çekik gözlü Uygurları çiziyorlardı. Çünkü ustalarından öğrendikleri sosyal gerçekti, gözlerinin gördüğü ise fiziksel gerçekti. Kuralı hatırlayalım. Çocuk ana babalar toplumunda sosyal gerçek, fiziksel gerçekten üstündür. Böyle olunca da sanatçı yüzlerce yıllık geleneği, ana baba öğretisini sürdürerek kimi çizse Uygur gibi çiziyordu. Kendisine yukarıdaki görüşlerimden söz ettiğimde Profesör Doktor Haluk Karamağaralı bana şu bilgiyi iletti. Ahlat'ta gerçekleştirdiği kazılardan birisinde aslan başlıklı bir su oluğu çörten bulmuş. Bu aslan da çekik gözlüymüş. Bu bilgiden hareketle Niğde Alaaddin Camii'ne ait bir su oluğuna, Öney 1992 sayfa 56, tekrar baktığımda bu oluktaki aslan başının da çekik gözlü sayılabileceğini gördüm. Meryem Ana hep genç miydi? Sosyal gerçeğin fiziksel gerçekten üstün tutulması yalnızca bizim kültürümüze özgü değildir. Belli bir dönem Batı kültüründe de benzeri durumun yaşandığını ileri sürebiliriz. Örneğin Rönesans öncesi dini resimlerde Hazreti İsa'nın ve diğer Hristiyan büyüklerinin başlarında mutlaka bir hale bulunması gerekiyordu. Fiziksel gerçek, bu insanların başlarında birer görünür hali ile dolaşmadıklarıdır. Oysa sosyal gerçek, kutsal insanların bu şekilde çizilmeleri gerektiğini söylüyordu. Bu alandaki bir başka ilginç örnek ise, yetişkin yaştaki Hazreti İsa ile birlikte resmedilen Meryem Ana'nın 20 yaşlarında çizilmiş olmasıdır. 40 yaş civarında oğlu olan bir kadının 20 yaşında olamayacağı fiziksel bir gerçektir. Buna karşılık sosyal gerçek, Meryem Ana'nın her zaman saf ve genç olduğunu söylediği için sanatçılar fiziksel gerçeği, bu arada mantığı bir yana bırakıp Meryem Ana'yı 20 yaşında çizmek zorunda kalmışlardır. Oysa anneler her yaşta güzeldirler. Avrupa sanatında orta çağda sosyal gerçek karşısında tutunamayan fiziksel gerçek, Rönesans hareketiyle birlikte kendisine çıkış yolu bulmuştur. Bir toplumda fiziksel gerçeğin kendini kabul ettirmeye başlaması ise o toplumda yetişkin rolünün ortaya çıkmaya başladığı anlamına gelir. Bizdeki yetişkini daha sonra tartışacağız. Soyutlama bir doğallıktan uzaklaşma belirtisi mi? İslamiyet öncesi eski Türk sanatında soyut, stilize figürler çizildiğini belirtmiştik. Söz konusu soyutlama doğaldan, natürelden uzaklaşma anlamı taşımaktadır. Bu noktada soyutlamaya niçin ihtiyaç duyulduğu sorusu akla gelmektedir. Böyle bir soruya verilebilecek çeşitli cevaplar vardır. Örneğin varlıkların önemli özelliklerini vurgulamak amacıyla soyutlamaya gidildiği ileri sürülebilir. Ya da ataların ruhunu kutsal sayan eski din anlayışın bir parçası olarak soyut figürlerin varlığın ruhunu sembolize ettiği düşünülebilir. Yukarıdaki açıklamaların yanı sıra sanattaki soyutlama eğiliminin kişiler arası iletişim tarzının bir uzantısı olduğu da ileri sürülebilir. Şöyle ki, soyutlamanın bir tür doğallıktan uzaklaşma olduğunu düşünürsek, bu durumun günlük yaşamdaki doğal davranışları bastırma eğiliminin bir parçası olduğunu ileri sürebiliriz. Hatırlanacağı üzere çocuk ana babalar toplumunun özelliklerinden birisi, çocuktaki doğallığın, spontanlığın bastırılmasıydı. Bu durumun sanata yansıması sonucunda doğa aynen kopya edilmemiş bir takım stilize figürler geliştirilmiştir. Stilize etmek bir anlamda kalıplaştırmak demektir. Belli figürler kalıplaştırıldığında ise bu kalıplar ana babanın malzemesi olmakta, kuşaktan kuşağa aktarılır hale gelmektedir. Örneğin kilimlerimizde kıvrık ucu baklava şeklinde olan karakteristik bir kanca motifi vardır. Yetkin 1991. Bu motifin dağ keçilerinin ya da koçların boynuzlarının stilize, sembolize edilmesiyle ortaya çıktığı düşünülebilir. Eğer böyleyse bir ana baba öğretisi haline gelen bu motif kuşaktan kuşağa aktarıldıkça ana babalardan çocuklara iletilen bir mesaj olmaktadır. Minyatürde, heykelde gözlenen stilize etme, doğallıktan uzaklaşma eğilimi edebiyatımızda ve günlük yaşamımızda da kendisini göstermektedir. Özellikle divan edebiyatımızda ağdalı bir dil ve çok miktarda mecaz kullanılması bir anlamda doğallıktan uzaklaşma sayılabilir. Edebiyattaki mecazların plastik sanatlardaki stilize edilmiş figürlere benzediğini düşünüyorum. Yine günlük yaşamdaki imalı iletişimin, üstü kapalı mesajların da sanattaki stilizasyonu hatırlattığı kanısındayım. Söz konusu bu iddiaların tartışılmasında, irdelenmesinde yarar vardır. Bu konuda bizi en fazla ilgilendiren günlük yaşamda doğallıktan uzaklaşmadır. Toplumsallaşma süreci içinde insanların çocuk rollerindeki spontanlığın, doğallığın bastırılması bazı durumlarda gerekli sayılabilir. Ancak bunda aşırıya kaçılması, ki genelde aşırıya kaçılmaktadır, insanların yaratıcılıklarını, hatta yaşama sevinçlerini ortadan kaldırmaktadır. Örneğin topluluk içinde geğirmenin ayıp sayılmasını anlayabiliriz. Fakat bazı yörelerimizde su içmek de ayıptır. Topluluk içinde su içmek zorunda kalanlar arkalarını dönerek bardağı ve ağızlarını saklamaya çalışarak içerler. Bu davranışın da doğal sayılması gerekir mi? Ayrıca spontanlığın törpülenmesi bireysel farklılıkları azaltmakta, çocuk ana babalar toplumunun tek tip insandan oluşmasına yol açmaktadır. 6. Karagöz. Karagöz oyunlarının çocuk ana babalar toplumunun özelliklerini çok iyi yansıttığı, adeta özetlediği görüşündeyim. Kanımca Karagöz bir çocuk ana babadır. Yani hem çocuk hem ana babadır. Hacivat ise daha çok yetişkindir. Bence Karagöz oyunlarındaki çatışma kahramanların sergiledikleri bu rollerden kaynaklanmaktadır. Karagöz'ü kendinden büyüklerin yanında çocuk, küçüklerin yanında ise ana baba rolünde görmeyiz. Şekil 50'de görüldüğü üzere Karagöz Hacivat'a karşı cezalandırıcı ana baba rolündedir. Hacivat'a sürekli dayak atar. Bir yandan ise sürekli kelime oyunları yapan, oklavayı baklava anlayan, adeta oyun oynamak isteyen bir çocuktur. Karagöz'ün karşısındaki Hacivat'ın ise biraz ana baba, arada Karagöz'e görgü kurallarını hatırlattığı için, fakat daha çok yetişkin rolü sergilediği kanısındayım. Hacivat yetişkindir. Çünkü kurnaz, akılcı, gerçekçi, çevreden aldığı verileri değerlendirerek davranan, fırsatları kullanarak aracılık yapan ve geçimini bu yolla sağlayan bir kişidir. Bu özelliklerin yanı sıra Hacivat, Karagöz'ün anlamadığı ve sevmediği bir takım Arapça, Farsça kelimeler kullanan bir yarı aydındır. Hacivat'ın yarı aydınlığını kısmi bireyselleşme kabul edebiliriz. Hacivat bu yönüyle de yetişkin sayılabilir. Sonuç olarak Hacivat'ta yetişkin rolü ağır basmaktadır. Hacivat ile Karagöz arasında varoluş çatışması ve aktif çatışma görülür. Oyunların başında genelde Hacivat, bir dost gelse de o söylese ben dinlesem, ben söylesem o dinlese diyerek iletişim kurma ihtiyacını dile getirir. Sonra Karagöz çıka gelir. Fakat aralarında hiç de sağlıklı bir iletişim, bir muhabbet kurulmaz. Karagöz, Hacivat'ı ya yanlış anlar, varoluş çatışması, ya da yerli yersiz onu döver, aktif çatışma. Edebiyat tarihçileri Karagöz ile Hacivat arasındaki çatışmanın nedeni olarak şu açıklamayı ileri sürüyorlar. Karagöz oyunları şaman ve Budist kültürlere dayanmaktadır. Karagöz'ün kişiliğinde kötü ataların, Hacivat'ınkinde ise iyi ataların ruhları gölgeyle sembolize edilmektedir. Bu durumda oyunlardaki çatışma iyi ile kötü arasındaki dualizmden kaynaklanmaktadır. Bu açıklama şekli akla yakın olabilir. Ancak bu konudaki önemli sorun söz konusu iki kahramandan hangisinin iyi, hangisinin kötü olduğudur. Edebiyat tarihçileri arasında bu konuda görüş ayrılığı var. Bazı kaynaklara göre Karagöz iyi olandır, saftır, namusludur, merttir, zeki ve cesurdur. Lügat paralayan yarı aydın Hacivat'a haddini bildirir. Bu yüzden adeta Öztürkçenin fedakar savunucusudur. Hacivat ise kötü olandır. İkiyüzlü, sahtekar, züppe, özentili dil kullanan taklitçi bir kişidir. Şapolyo 1946, Sevilen 1990. Bazı kaynaklara göre ise tam tersine Karagöz kötü adamdır. Cahil, tembel, alaycı ve sahtekardır. Hacivat ise dürüst, kibar, çelebi, yardımsever, görgülü ve mürekkep yalamış, eğitim görmüş bir insandır. Sevin 1968, Türk Ansiklopedisi. Bu iki kahramanı iyi kötü diye kategorize etmeden ele alan araştırmacılar da vardır. Siyavuşgil 1955, Kudret 1968, Ant 1987, Göktaş 1992. Bence de bu kahramanları iyi kötü sınıflamasına oturtmak yerine sergiledikleri iletişim sürecini ele almakta yarar var. Yukarıda da belirttiğim gibi Karagöz'ün ana baba ve çocuk, Hacivat'ın ise yetişkin rolü sergilediğini sanıyorum. Bu kompozisyondan kaynaklanan iletişim sürecindeki en dikkat çekici noktanın ise Karagöz'ün Hacivat'ı dövme sahneleri olduğu kanısındayım. Dayak sahnelerinin nedeni sanıldığı gibi yalnızca çocukları eğlendirmek değildir. Karagöz'ün Hacivat'ı dövmesini bence şöyle açıklayabiliriz. Bir çocuk ana baba olan Karagöz, yetişkin oldukça gelişmiş Hacivat karşısında rahatsız olmaktadır. Çünkü Hacivat, kendi aklını kullanan, oldukça bireyselleşmiş, bağımsız bir kişidir. Bağımlı bir kişi olan Karagöz, karşısındaki bu bireyselleşmiş, bağımsızlaşmış, dolayısıyla yalnız kalmış adamdan ürkmektedir. Onun gibi olmaktan, yalnız kalmaktan korkmaktadır. Psikanalitik yaklaşıma göre, bazı korkular bastırılır ve öfke olarak yaşanır. Novako 1975. Çünkü karşımızdaki kişiye senden korkuyorum demek oldukça zordur. Fakat sana öfkeleniyorum demek kolaydır. Karagöz'de bireyselleşme ve yalnız kalma korkusunu bastırmakta, bu durumda içinde oluşan öfkeyi ise Hacivat'a yansıtmaktadır. Aslında bu oluşum yalnızca Karagöz oyunlarına özgü değildir. Toplumdaki çocuk ana babalar da tıpkı Karagöz gibi karşılarında bireyselleşmiş bir kişi gördüklerinde ona antipati duymaktadırlar. Çünkü onun gibi yalnız kalmaktan korkmaktadırlar. Aslında bireyselleşmek ile yalnız kalmak asla iş anlamlı değildir. Kendi akıllarına güvenen, bireyselleşmiş kimi insanlar hiç de yalnızlık çekmeyebilirler. Bunu ileride tekrar tartışacağız. Aralarında Sevilen'in de bulunduğu bazı edebiyat tarihçileri, Hacivat'ın yarı aydın olduğunu, Karagöz'ün ise lügat paralayan bu yarı aydına kızdığını belirtmektedirler. Sevilen 1990. Toplumdaki genel kanıda bu yöndedir. Bana göre ise Karagöz yarı aydına değil gerçek aydına karşıdır. Çünkü sözlerinin satır aralarına baktığımızda Karagöz Hacivat'a yarı aydın olmayı bırak tam aydın ol mesajını vermemektedir. Niçin bana benzemiyorsun mesajını vermektedir. Bunun yanı sıra eğer Karagöz oyunlarında bir tane de tam aydın bulunsaydı ve Karagöz bu tam aydına saygı gösterirken Hacivat'ı dövüyor olsaydı o zaman Karagöz'ün yarı aydınlara karşı olduğunu söyleyebilirdik. Oysa böyle bir şey yoktur. Çünkü bir zamanlar toplumumuzda tam aydınlar yoktu. Karagöz de eline geçirebildiği yarı aydını dövmekteydi. Kaldı ki edebiyat tarihçilerinin iddia ettikleri gibi lügat paralamak, özenti içinde olmak, kısacası yarı aydın olmak bir suç değildir. Yarı aydın olmak tam aydın olmaya giden yolda bir basamaktır. Yarı aydınlar büyüdüklerinde tam aydın olabilirler. Çocuklar da kimliklerini bulmaya taklitle, özentiyle başlarlar. Ama sonunda orijinal bir kimlik edinebilirler. Şimdi siz tutup da büyüklerini taklit ediyor diye bir çocuğu döverseniz, onun olgunlaşmasını engellemiş olursunuz. Karagöz de yarı aydın sayılan Hacivat'ı dövdüğünde, aslında ufukta gözüken aydına saldırmaktadır. Çünkü aydın korkusu akıl korkusudur.